أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا وخشية برحمتك يا أرحم الراحمين آمين Abiler Ebu Davud'un ve İmam Ahmed'in rivayet ettikleri sahih bir hadiste Abdullah İbni Ömer'in şunları naklettiği geçiyor abiler. Diyor ki Abdullah İbni Ömer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir gün yanında oturuyorduk diyor. Bizlere fitneler zikretti diyor. Çokça fitneler zikretti. Ümmeti Muhammed'in başına geleceği, uğrayacağı çokça fitneler zikretti. Ve böyle zikrederken ta ki bu fitneler arasında Ahlas isimli bir fitne daha zikretti diyor. Ahlas fitnesi. Böyle deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradakiler sordular. Dediler ki ya Resulallah Ahlas fitnesi nedir? O da dedi ki hiye harabun ve harabun. O fitne kaçmaktır ve malın ve ailenin gasp edilmesidir. Hiye harabun ve harabun. Yani ne demek? Yani insanlar arasındaki bu sebebiyle, düşmanlık sebebiyle ve savaş sebebiyle insanların birbirlerinden kaçtıkları, birbirlerine sırt çevirdikleri bir fitne harabun ve harabun. Kaçmaktır ve malın ve ailenin gasp edilmesidir. Malların talan edilmesidir. İşte çocukların, kadınların esir alınmasıdır vesaire. Böyle bir fitneyle karşılaşacaksınız diyor. Sonra diyor serra fitnesi olur dedi diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Serra fitnesi. Bu fitnenin diyor dumanı, yani bu fitnenin başlangıcı, bu fitnenin ortaya çıkışı diyor benim ehli beytimden olan, benim soyumdan olan, neseben benim soyumdan olan bir adamın ayaklarının altından çıkar diyor. Yani fitneyi canlandıracak olan kişi bu. Fitne bu kişi sebebiyle ortaya çıkacak. Bu adam diyor benden olduğunu iddia eder. Ben Resulullah Sellem'in soyundan gelirim der. Ancak o benden değildir. Yani bu ne demek? O benden değildir. Yani evet neseben soy olarak benim soyumdan geliyor ama benden değildir. Yani sünnet olarak, amel olarak benim getirmiş olduğum din bakımından benim yolumda gitmemektedir. Eğer öyle olsaydı zaten fitneyi canlandıran kişi olmazdı. Benim velilerim, benim dostlarım neseben benden uzak olsalar bile ancak kimlerdir? Muttakilerdir diyor. Yani o zaman bu serra fitnesinin başlangıcı, ortaya çıkışı, bunun dumanı kimin ayaklarından çıkacakmış? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan, ehli beytinden olan bir adamın tarafından çıkacak. Bu adam vesilesiyle başlayacak yani. Sonra diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu meydana geldikten bir müddet sonra insanlar diyor kaburga kemiği, eğri bir kaburga kemiği üzerine konulmuş, oturmuş olan bir kalça gibi, bir kalça gibi bir adam üzere, adama beyat üzere toplanacaklar diyor. İnsanlar böyle bir adama bakın nasıl adamı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vasıflıyor. Bir eğri bir kaburga kemiği var. O kaburga kemiğin üzerine kalça konulmuş. İşte o kalça gibi, kaburga üzerine, kemiğin üzerine konulmuş bir kalça gibi bir adam üzere beyat ederler. O beyat üzere toplanırlar diyor. Ve işte bu toplanma serra fitnesinin sonu olur anlamına geliyor yani. Bu şekilde bu fitne de bitmiş olacak diyor. Bunu abiler açıklayacağım inşallah. Biraz devam edeyim. Sonra abiler bakın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bundan sonra diyor Duheyma diye bir fitne olur diyor. Bu öyle bir fitnedir ki diyor bu ümmetten hiçbir kimse yoktur ki, ümmeti Muhammed'in hiçbir ferdi yoktur ki bu fitne muhakkak ona tokat atar diyor. Kimse istisna değil bundan. Bu ümmetin hayırları da dahil. Muhakkak ona bir tokat atar. Yani zararı bir şekilde ve bir miktarda uzun ya da kısa süreli bir şekilde ona zararı dokunur. Ümmetin her bir ferdi bu fitneden nasibini alır diyor. Bu fitne başlayınca diyor insanlar tarafından her ne zaman bitti denilse Tamam bu fitne artık bitti, dindi diye. Öyle denildiğinde diyor her ne zaman tam aksi olur. Bu fitne daha da büyür, daha da canlanır. Öyle ki artık son haddine ulaşır diyor. Ve sonra Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki işte bu fitne başlayınca diyor o fitnede diyor insanlar sabah Müslüman olarak sabahlarlar ama akşam kafir olarak çıkarlar diyor. Yani sabah Müslümanken bir de bakmışsın akşam kafir olmuş. Yani çok kısa sürede o kadar fitneler çok ki o fitneler sebebiyle çok kısa bir süre içerisinde insanlar din değiştirecekler diyor. Zaten meşhur bir hadisi var ya. Yani karanlık karanlığın parçacıkları gibi olan fitnelerden sakının, onlardan önce hemen amel etmeye bakın diyor. O fitneler geldiği zaman işte kişi sabaha Müslüman, akşama kafir olur. Ve sonra hadisin devamında ne diyor? يَبِعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا Az bir dünya karşısında dinini satar diyor değil mi? İşte bu fitnede insanların dinden çıkması, fitneye düşmesi bile böyle bir durum olacak diyor. Ta ki diyor bakın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu fitne neticesinde, bu fitne insanlar duracak, duracak, duracak. Bu fitne neticesinde artık diyor pis, temizden ayrılmak suretiyle artık insanlar, bütün dünyadaki insanlar iki çadıra, iki şehre yani iki topluluğa ayrılacaklar diyor abiler. Bu fitne böyle bayağı insanları fitneye düşürecekler. Artık saflaşmalar olacak. Ta ki bu nereye götürecek insanları? Artık iki gruba götürecek. Bir grup olacak ki içerisinde ne dinden çıkartan bir münafıklığın ne de dinden çıkartmayan münafıklığın olduğu halis katıksız iman grubu. Böyle bir grup oluşacak bu fitne neticesinde. Bir de içerisinde hiçbir imanı, iman hiçbir şeklinin ne aslının ne de kemalinin bulunduğu nifak yani yalan, hıyanet, açık, küfür ve şirk, riddet topluluğu olacak diyor. Yani başka bir ifadeyle halis mümin topluluğu, net yani imanın bulunduğu nifakın hiçbir şekilde yer almadığı mümin topluluğu olacak. Bir de halis muhlis kafir topluluğu olacak. Yani böyle 200 insanlar olmayacak yani. Net artık saflar net yani. İşte diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ayrılma vuku bulduğu an tamam artık ikiye ayrıldı insanlar. Bu olduğu zaman diyor bunu gördüğünüzde artık diyor ya o günü ya da diyor hemen yarıntası Deccal'in çıkışını bekleyin diyor. Artık Deccal'in çıkışı çok yaklaşmıştır diyor. Ebu Davud ve İmam Ahmed bu hadisi rivayet ediyor abiler. Sahih bir hadis abiler. Yani hasen bile değil sahih bir hadis. Bakın abiler şimdi tekrardan bir hadise dönelim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu üç fitneden ilk olarak neyi zikretti? Ahlas fitnesini zikretti değil mi? Abiler ahlas ne demek biliyor musunuz? Ahlas kelimesi hils kelimesinin cem'idir. Hils kelimesinin çoğulu. Hils ne demek? Hils bir bineğin hani üstüne semer konulur ya. Ama o semer hemen korulmaz. O hayvanın sırtını acıtmaması için semerin altına böyle bir kumaştan veya da deriden bir örtü koyarlar. Ta ki sırtı acımasın diye. Onun üstüne semeri koyarlar. İşte o Araplar o semerin altına konulan o örtüye ne derler? Hils diyorlar. Niye hils diyorlar abiler? Çünkü bu örtü abiler uzun süre orada kalır. Yani uzun süre o hayvanın üstünden alınmaz. Semerin altındadır. Uzun bir müddet oradan çıkarılmaz. İşte o örtüye hils diyorlar. Yine mesela Araplar böyle oturulan bir yere serilenen örtüler olur ya. O örtüye de keza hils diyorlar. Yine o örtüde mesela uzun bir süre orada oturulan yerde kalır. İşte niye Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu ahlas diye isimlendirmiş anlaşıldı mı? Yani bu fitne başladığı zaman aynı işte bu örtünün o hayvanın üzerinde, o oturulan yerin üzerinde uzun süre kaldığı gibi bu fitnede başlayacağı zaman nedir? Uzun bir süre kalacaktır. Ümmetin içerisine girdiği zaman uzun bir zaman ayrılmayacaktır. Yapışır, uzun süre devam eder diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın abiler, kimi ilim ehli, hatta birçok ilim ehli desek daha doğru olur. Bu ahlas fitnesinin abiler Osman radıyallahu anh'ın şehit edilmesinden az bir süre sonra başladığını söylüyor abiler. Zaten biliyorsunuz fitneler Osman radıyallahu anh'ın şehit edilmesinden sonra başladı. Bundan az bir süre sonra bu ahlas fitnesi başladı. Uzun süre ümmet içerisinde devam etti diyorlar. Emeviler, Abbasiler, Osmanlılar bu sürede olan fitneler ahlas fitnesidir. Bakın hatırlayalım Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu ahlas fitnesini nasıl izah etmişti? Hiye harabun ve harabun. O kaçmaktır. Yani İnsanlar arasında bir düşmanlık var, bir buz var, bir savaş var. Bu sebeple insanlar birbirlerinden kaçıyorlar ve birbirlerinden sırt çevirdikleri ve malın, ailenin, çoluğun, çocuğun gasp edilmesi, talan edilmesi diye açıklamış, değil mi? Hakikaten de mesela bakıyoruz yani Emeviler döneminde olsun, Abbasiler döneminde olsun, Osmanlılar döneminde olsun ayaklanmalar olmuş. Öyle değil mi? İsyanlar olmuş mesela, savaşlar olmuş. Ondan sonra keza yine mesela o dönemler içerisinde yine Tatarlar, değil mi? Ümmeti Muhammed'e ciddi manada musallat olmuşlar. Öldürmek suretiyle, işte işkence etmek suretiyle vesaire. Yani çok ciddi manada bir kıyım yaşanmış. Keza yine Haçlı seferleri de yine o zaman olmuştu. Yani Müslümanlar o dönemde her türlü maddi olsun, manevi olsun, yani ciddi manada mali talanlara ve eziyetlere, kaçışlara maruz kaldılar, değil mi? Bu fitneler sebebiyle birbirlerinden kaçtılar, savaştılar vesaire. Yani birçok kimse hakikaten de vasfa da uyuyor. Osman radıyallahu anh şehit edilmesinden itibaren başladı diyorlar abiler. Bakın sonra ne dedi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem serra fitnesi olur dedi, değil mi? Niye peygamber sen bu fitneye serra dedi abiler? Serra. Serra ne demek? Darra kelimesinin zıttı. Darra ne demek? Darlık, sıkıntı anlamına geliyor, değil mi? Peki serra ne demek? O da nimet demek, rahatlık demek, bolluk demek. Yani bu fitnede bir nimet var, rahatlık var, bolluk var. Yine bakın serra kelimesiyle aynı kökten gelen serra kelimesi ne demek? Sevindirdi anlamına geliyor. Yani bu fitnede nimetler var, bolluklar var. Bu nimetler ise insanlar seviniyor. İnsanlar yani ne demek istiyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dolayısıyla? Bunları birleştirdiğiniz zaman. Yani bu nimetler, bu rahatlık sebebiyle insanlar fitneye düşecekler. Allah'a ibadetten, onun zikrinden uzak olacaklar, gafil olacaklar. Dünyaya yönelecekler, dünyevileşecekler. Bu sebeple masiyetlere düşecekler. Bakın bir açıklamaya göre de kimi ilim ehli de bu serra diye isimlendirmesinin sebebini düşmanları sevindiren bir fitne olmasından ötürü böyle söylediğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyorlar. Dedik ki yani serra ve serra aynı kökten gelir, serra sevindirmek demek. Yani burada ilk açıklamaya göre normal oradaki insanlar bu nimetler sebebiyle sevinecekler, rahatlayacaklar. Bolluk olacak ama kimleri diyor ki bu özellikle kafirleri sevindiren bir fitne. Yani Müslüman aleyhine böyle gelişen bazı özellikle dinlerine yönelik bazı şeyler olduğu için bu kafirleri nedir? Sevindiren bir fitnedir diye söylemişler. Mesela yine serra genişlik anlamına da gelir. Dolayısıyla buna göre de yani o fitnede şerler, mefsedetler çok olacak. Herkesi kapsayan bir fitne olduğu için de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem serra yani genişlik anlamına gelen serra ifadesini kullanmış diyor. Sonra bakın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya insanlar diyor kaburga kemiği üzerine oturmuş bir kalça gibi bir adama beyat ederler diyor ya. Bununla neyi anlatmak istiyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Yani bu adam nasıl ki mesela kaburga kemiği incedir, değil mi? Ve kalça ise nedir? Büyüktür, geniştir. Hiç kalça mesela kaburga kemiği üzerine oturttuğunuz zaman yerinde durur mu? Sabit kalır mı? Kalmaz, değil mi? İşte aynen bu adamın özelliği de böyledir diyor. Yani bu adamın işleri bir türlü düzgün gitmez diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir türlü düzgün değildir, sabit değildir, yerinde değildir. Bu adam yöneticiliğe ehil birisi değildir, zayıf görüşlüdür, kararsız birisidir. Aynı işte bu kalça gibi yani kabuk kemir üzerinde duran kalça gibi böyle liyakatsiz, kararsız bir adamdır. İşleri bir türlü düzgün gitmeyen bir adamdır diyor. Bu adamı beyat edecekler ve böyle serra fitnesi bitecek diyor, değil mi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Bakın abiler şimdi bunu anladıktan sonra nasıl başlayacaktı serra fitnesi? Şimdi ahlas fitnesini geçtik, bitirdik. Yani o çok büyük ihtimalle yani Osmanlı radıyallahu anh şehit edilmesine başladı. Uzun bir süre böyle ümmette devam etti. Osmanlı döneminde dahil olmak üzere. Emeviler vesaire devam etti. Sonra bakın diyor ya serra fitnesi. Bunun diyor dumanı benim ehli beytimden bir adamın ayaklarının altından çıkacak diyor, değil mi? Başlangıç onunla. Bu peki abiler kim? Bakın yine birçok yani bu ahir zaman hadiseleri üzerine araştırmalar yapan, tarihi bilen birçok kimse abiler. Bu adamın, serra fitnesinin kendisiyle sebebiyle başlamış olan bu adamın bu Mekke şerifi olan Şerif Hüseyin olduğunu söylüyorlar abiler. Hatta mesela Türkiye'de çok meşhur bir alimdir. Tabii sonra vefat etti. İsmail Çetin Hoca diye birisi var. Kendisi tasavvuf meşrefli birisi ama yani gerçekten ilim olarak çok güçlü yani. Birisi ciddi manada bir ilim ehli ve bu ahir zaman hadiseleriyle alakalı böyle tahkikleri var. Keza bu Muhammed Kandehlevi de var. Bu Hayatus Sahabe diye bir kitabı var, çok meşhur biliyorsunuz. Mesela o ikisi de keza ve daha birçokları bu serra fitnesinin başlangıcı olarak ifade eden bu adamın Şerif Hüseyin olduğunu söylüyorlar. Şeref Hüseyin mesela kim? Biraz ondan bahsedecek olursak, bu Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid tarafından Mekke'ye şerif olarak, emir olarak atanıyor. 1908 senesinde atanıyor. Ve 1916 senesine kadar, yani 8 sene Osmanlı Devleti'ne bağlı olarak Mekke Şerifliği, Mekke Emirliği yapıyor abiler. Ama o süre zarfında bu adam oğlu aracılığıyla İngilizlerle bir işbirliği kuruyor abiler. Oğlu aracılığıyla İngilizlerle görüşmeler yapıyor. Amaç ne? Bu adam normalde Osmanlı'nın bir adamı iken, Abdülhamit tarafından atanmış birisi iken, Abdülhamit'ten ve genel olarak Osmanlı'dan ayrılıp kendisini müstakil bir kral olarak ilan etmek istiyor. Yani Arapların bir kralı. Orada hatta genel bir Hicaz kralı olmak üzere böyle bir girişimlerde bulunuyor. Yani Mekke emiri iken artık Osmanlı'dan bağımsızlığını ilan edecek. Arapları onlar Osmanlı'ya karşı kışkırtacak ve böylelikle bağımsızlığını ilan edecek. Ve bu işi de bu İngiliz ajanı, bu Lawrence deniliyor. Hatta Arabistan'la Lawrence denilir. Yani bu İngilizlerle yapılmış yani bir şey. Zaten İngilizlerin de zaten yani faydalı gördüğü için böyle bir girişimde bulunduğum bir şey. Yani Osmanlı'dan bu adamları ayırırsak, bağımsızlıklarını ilan ederlerse Osmanlı Devleti ciddi manada zarar görecek diye. Bu Lawrence'le birlikte Arapları Osmanlı'ya karşı kışkırtıyorlar. Arap Osmanlı'ya karşı savaşıyorlar. Osmanlı Devleti'nin ordusuna kayıplar verdirmeye başlıyor. Ve böylelikle bu şekilde 8 sene emir olarak kaldıktan sonra Mekke, Medine ve Taif'i işte kapsayan bu Hicaz bölgesinin kralı olarak kendisini ilan ediyor abiler. Artık Osmanlı'dan kopuyor. Yani böyle ciddi manada bir fitne yapıyor. Ve gerçekten abiler, bu Şerif Hüseyin denilen adam Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in soyundan, Haşimi soylarından geliyor. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in soyundan. Hatta şu anda bu kral Abdullah var ya, ikinci Abdullah deniliyor. İşte bu kral ikinci Abdullah'ın büyük dedesidir Şerif Hüseyin. Şu anki Ürdün kralı. Kral ikinci Abdullah, bir de birinci Abdullah var. İlk Ürdün kralıdır. O birinci Abdullah da bu Şerif Hüseyin'in oğlu. Dedim ya, o oğlu vesilesiyle İngilizlerle anlaşma yapıyor. Hatta oğlunun Atatürk'le de görüşmesi var. Atatürk davet ediyor. Görüşüyorlar, konuşuyorlar vesaire. İşte bu adam böyle bir ciddi manada fitne yapıyor. Tabii biz 8 sene de yine Hicaz kralı olarak kaldıktan sonra bu Suudiler tarafından o da mağlup ediliyor. Ve Suudiler o Hicaz'a da hakim oluyorlar. Ondan sonra Suudi Arabistan diye o malum olan toprakta hakimiyetlerini ilan ediyorlar. Şu andaki yani Suud Devleti hala devam ediyor. Üçüncü Suud Devleti demiş olduğumuz devlet. Yani özellikle oradaki hakimiyeti işte bu Şerif Hüseyin'i mağlup etmeleriyle başlıyor şu anki Suud rejiminin hakimiyeti aldılar. Evet, yani bu şekilde olduğunu söylüyorlar birçok ilim ehli. Şerif Hüseyin'le başladığını söylüyorlar. Ondan sonra tabi ama yani bu Şerif Hüseyin daha sonra çok ciddi manada pişman oluyor. Yani bayağı sonradan rezil oluyor. Yani Suudi krallığı onu mağlup edince Allah'a emanet Kıbrıs olması lazım. Oraya sürgün ediliyor. Artık İngilizler de artık ters düşüyor. Ondan sonra Ürdün'e o kral 1. Abdullah'ın yanına gidiyor. Orada da sonra zaten ölüp gidiyor. Bayağı yani istediği şeyleri elde edemediği için, yani bayağı böyle sıkıntılar karşılaştığı için, İngilizlerin de yine keza oyununa geldiği için bayağı pişman oluyor. Yani Osmanlı'ya ihanetimin cezasıdır. İlahi bir cezadır diye bayağı da bir pişman oluyor. Bakın abiler, şimdi bu hani Serra dedik ya, İslam düşmanlarını sevindiren. Şunu söyleyeyim evvela. Sonradan abiler biliyorsunuz zaten bu 1. Dünya Savaşı'nda bu durum oluyor. Ondan sonra zaten Osmanlı Devleti yıkılıyor değil mi? Dedik ya, bu adamdan sonra insanlar işte kaburga kemiği üzerine oturmuş bir kalça gibi bir adama beyat üzere toplanırlar. Bakın kimleri de bu adamın, yani bu Allah'ım pek yani çok tutarlı belki görüş olmayabilir ama kimleri öyle söylemişler. Bu Sultan Vahdettin'dir diyorlar mesela. Bu son Osmanlı padişahı var ya. Hakikaten o zaman o 1. Dünya Savaşı esnasında insanlar Sultan Vahdettin etrafında Müslümanlar toplanıyorlar onun hilafeti altında. Ve o 1. Dünya Savaşı'nda Müslümanlara maddi manevi yardımlarda bulunuyorlar. Ama tabi Osmanlı Devleti hem içten hem de dıştan değil mi çökertilmeye çalışılan bir vaziyetteydi. Yani ne kadar Müslümanlar toplansa da bir türlü o devletin işleri iyi gitmiyordu. Bir türlü düzgün gitmiyordu. Ve sonra Osmanlı Devleti çöküşe geçti. Kimileri işte diyor ki Osmanlı Devleti çöktükten sonra Duheyma fitnesi başladı. Bakın Şerif Hüseyin ile Serra fitnesi başlıyor. Sonra Sultan Vahdettin işte ile bu insanlar beyat ediyorlar. Ve sonra Osmanlı Devleti çöküyor. Ve çöktükten sonra artık hilafet gitti. Artık her tarafa kafirler küfür hükümetlerini kuruyorlar. müthiş bir anlamda baskı, müthiş Müslümanlara zulümler başlıyor. İşte o zamandan itibaren Duheyma fitnesi başlamıştır diyenler var. Yani bunların dediğine göre Serra fitnesi çok kısa sürüyor. Hatırlayın abiler, ne demiştik Serra için? Kafirleri sevindiren bir fitne demedik mi abiler? Hak adam Şerif Hüseyin'le ta Osmanlı Devleti'nin çöküşüne kadar ki süreçte kafirleri sevindiren çok olaylar oldu, doğru mu? Osmanlı Devleti işte çöküşü ciddi manada hızlanmıştı yani. Ama abiler bakın şunu söyleyelim. Yani şimdi hadiste diyor ki ahlas sonra Serra fitnesi sonra Duheyma fitnesi olur diyor. Şimdi bu sümme ifadesi kullanıyor abiler. Yani bu olduğu için bu hadisteki o fitneler peş peşe de gelebilir. Bakın peş peşe de gelebilir. Yani ahlas fitnesi bittikten hemen sonra Serra fitnesi, Serra'dan hemen sonra Duheyma fitnesi de olabilir. Ama şu da olabilir yani ahlas biter, bir müddet geçer, sonra Serra olur. Çünkü sümme kelimesi bunu ifade eder yani. Sonralığı ve arada bir müddeti ifade eden bir kelimedir. Hadiste sümme diyor. Sonra Serra fitnesi, sonra Duheyma diye çıkar. Yani Serra fitnesi olur. Serra fitnesi bittikten bir süre sonra Duheyma çıkar. Yani mesela bu açıklamaya göre ne? Serra fitnesi biter mi hemen Duheyma fitnesi başladı diyorlar değil mi? Ama bu olmuyor da bilir yani. Allah alem bir sevap. Yani bunu bilmek gerekiyor. Ona göre tahlillere bakmak lazım. Bakın abiler. Sonra şimdi bakın asıl mesele geliyoruz. Asıl benim dikkat çekmek istediğim nokta. Bu Duheyma fitnesi. Bakın niye Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Duheyma diye isimlendiriyor bu fitneyi? Bakın Duheyma kelimesi Dehma kelimesinin ismi tasviridir. Küçültme vezindir. Küçültme. Dehma, Duheyma. Küçültme vezindir. Dehma ne demek abiler? Dehma siyah demek. Karanlık anlamına geliyor. Siyah, karanlık. İşte bu siyah, karanlık anlamına gelen Dehma kelimesini Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Arapçada küçültme vezinde sokup Duheyma diyor. Niye küçültme vezinde sokmuş? Çünkü bu fitne tahkir edilecek. Kötü bir fitne. Küçültüyor ki değil mi? O fitneyi tahkir etmek için. Ya da mesela Araplar abiler küçültme vezinde tazim için de kullanılır. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu fitnenin çok şiddetli, büyük bir fitne olduğunu ifade etmek için ne yapıyor? Küçültme vezinde bunu getiriyor. Yani abiler bu fitne... Dolayısıyla abiler siyah, karanlık anlamına gelen bir şeyin küçültmesi ise ve bu da tazim anlamına da gelebileceğinden dolayı yani Nebi Sallam diyor ki yani bu fitne nedir? Çok karanlık, çok şiddetli bir fitne anlamına geliyor. Hatta bir açıklama göre de abiler Duheyma ile felaket kastedilmiştir de diyenler var. Yani bu fitne gerçekten çok büyük bir fitne, kapkaranlık bir fitne, çok kör, çok sağır, gitmeyen, geldiğinde çok fena yapışmış, şiddetli büyük bir felakettir demek yani. Bunun toplamından bu çıkıyor değil mi abiler? Şimdi abiler bakın. Dedik ya Serra fitnesi kim alimler öyle söylüyorlar. Yani çok kısa dönem olarak ifade ediyorlar. Şimdi eğer Şerif Hüseyin ile başladığını kabul edersek abiler Serra fitnesinin. Yani illa Sultan Vahdettin ile de bitti demezse ki zahiren de öyle abiler. Serra fitnesinin o diğer anlamı var ya yani bolluk, rahatlık. Hakikaten abiler bu zamanda bunu görmedik mi? Osmanlı Devleti'nin çöküşüyle, kafirlerin hakimiyetiyle, değil mi? Ciddi manada mesela teknoloji ilerledi. Yani arabalar, uçaklar, kameralar vesaire. Özellikle Arap devletlerinde mesela çok zenginlik ciddi manada var değil mi? Petroller sebebiyle. Arap dünyasında özellikle. Yani Kuveyt'tir, Katar'dır mesela, Suudi Arabistan'dır. Çok zengin insanlara müthiş bir bolluk var. Ve müthiş derecede dünyada israf var yani. Ve insanlara bakıyor şu anda dünyevileşmişler. Dedik ya serra, nimet, bolluk, rahatlık dedik ya abiler. Yani bir manası kafirleri sevindiren ama diğer bir manası da ne dedik? Nimet, bolluk fitnesi. İnsanlar o nimetler, bolluk sebebiyle, rahatlık sebebiyle fitneye düşüyorlar. Hakikaten abiler bugün görmüyor muyuz? Bugün nimetler çok, bolluk çok, özellikle çok israfa kaçan durumlar var. Bayağı gelişmiş telefonlar var değil mi? Yani artık telefonla ta dünyanın öbür ucundaki bir adamla hatta görüntülü bile konuşabiliyorsun. Çok rahat bir insana ulaşabiliyorsun. Artık dünya globalleşmiş köy haline gelmiş. Çok rahat ulaşabiliyorsun değil mi? Müthiş derece teknoloji ilerledi. Yani silahlar yapıldı vesaire, savaş uçaklarıdır vesaire. Hiç önce zamanda olmayan şeyler oldu. Yani büyük bir yani bolluk ve insanların dünyevileştiği bir zaman. İnsanlar şu anda görüyorsun dünyevileşmişler, dinden uzaklaşmışlar, dine karşı ilgisiz kalmışlar. Masiyetlere yönelmişler öyle değil mi? Kur'an'a uzaklar vesaire. Bakın abiler şimdi. Tamam böyle bir serra fitnesi yaşanan söylüyor Nebi Sazin'im. Peki bu Duheyma fitnesi abiler. Şu anda peki Duheyma fitnesi başladı mı? Yoksa başlayacak mı? Bakın asıl benim dikkat çekmediğim bir nokta abiler size Duheyma fitnesidir. Ne dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Öyle bir fitnedir ki ümmeti Muhammed'den kimseyi bırakmaz ki, her birisine az ya da çok bir miktar bir şekilde bir tokat atar. Her ümmeti Muhammed'in her bir ferdi o fitneden kesinlikle nasibini alır. Ve o fitne sebebiyle insanlar müminken akşama kafir olacaklar. Çok kısa sürede din değiştireceklerdi, değil mi? Bakın abiler, bu konuda şimdi size iki nakit okuyacağım. Birisi Said Havva'dan, birisi de Şeyh Ebu Katade'den. Bakın abiler, Said Havva diyor ki, kendisi 1989 senesinde vefat etmiş. Ta o zaman bakın bunu söylüyor. El Esas Fissüne diye bir eseri var. Türkçe'de tercüme edildi. Diyor ki, görünen o ki diyor, Dehma fitnesi, yani Duheyma diye de ifade ediyor. Hadiste Duheyma, Dehma diye de keza ifade edilir. Dehma fitnesi bizim içinde bulunduğumuz durumdur. Bakın Said Havva çok net bir şekilde bunu söylüyor. Bizim içinde bulunduğumuz durumdur. Bu fitne bir şekilde ya fikri, ya ruhi, ya ekonomik, dedik ya, bir şekilde zararını ulaştırıyor. Ya fikri, ya ruhi, ya ekonomik, ya siyasi, ya ahlaki, ya baskı, zulüm vesaire olarak bu asırda ümmetin hiçbir ferdinin darbelerinden bir darbeden kurtulamadığı fitnedir. Bazı insanlara darbeci ölücü öldürücüdür. Bazılarına uzun olur. Bazıları hızlıca kendine gelir. Dedik ya, bir şekilde ve bir miktar. Uzun da sürebilir, kısa da sürebilir. Ama herkes bundan nasibini alacak. Sonra diyor ki son cümle olarak Said Havva, ben diyor bu fitneden herhangi bir şeyi sebebiyle fitneye düşmüş ve sonra bundan dönmüş kimi hayırlı insanlar tanıyorum diyor. Yani hayırlı insanların bile ben bu fitneden etkilendiğini ama sonra bundan döndüğünü biliyorum diyor abi. Yani Said Havva çok net bir şekilde şu anda ümmeti Muhammed'in Duheyma fitnesi içerisinde olduğunu ifade ediyor abiler. Bakın zamanımızın büyük alimlerinden Şeyh Ebu Katade, bakın yani bu hadis bağlamında söylemiyor ama başka mesela yine bu ahir zamanla alakalı bir konuşmasını da dinlemiştim. Bakın tercüme ettim onu. Aynen söyleyeyim. Yani o aktarmış olduğum işte bu Duheyma fitnesiyle alakalı hadisteki lafızları kullanarak anlattığı için yani o hadise atıf yaptığı çok net, açık yani. Ama o hadis bağlamında bunları söylemiyor. Bakın diyor ki Ebu Katade, şüphe yok ki diyor, dünya açık bir şekilde kelimenin tam anlamıyla iki gruba doğru yürüyor. Nifak neredeyse bitiyor. Dedik ya, bu fitne sebebiyle artık insanlar ya halis katıksız iman grubu, hiç nifak yok, ya da halis katıksız küfür grubu, artık nifak yok. Net, saflar çok net yani. Şu anda diyor gerçekten tam anlamıyla iki gruba doğru yürüyor. Nifak neredeyse bitiyor. Önceden durumları tam bilinmeyen, karışık olan, yani net değil, bir bakıyorsun böyle, bir bakıyorsun başka görünüyor değil mi bazen? İnsanlar ve cemaatler artık hakikatleri üzere ortaya çıkıyorlar. Ya bu taraftan ya da öbür taraftan oluyorlar. Öyle değil mi? Mesela aklıma geldi yani. Önceden mesela bilinmeyen, ya bu adam İslamcı mıdır, İslam'a hizmet mi ediyor yoksa diğer taraftan, böyle belli olmayan mesela cemaatlerden, atıyorum aklıma geldi mesela bu Fethullahçılar değil mi? Önceden bu durumlar olmadan insanlar mesela onları değil mi böyle işte İslam'a hizmet eden, şeriatı aslında isteyen ama işte ne yapalım? Ay ya dayı demek lazım, işte taviz vermek lazım, yavaşça işten ele geçirecekler, İslam'ı hakim kılacaklar vesaire, öyle zannediyorlar değil mi? Muhafazakar kesimler, İslam'ı isteyen, şeriatı isteyen insanlar. Ama mesela sonradan artık açığa çıktı ki değil mi? Adam safını net bir şekilde mesela belirtti. Mesela yine mesela aklıma gelen, ya daha bunları çok çoğaltabiliriz. Mesela Şialar. Mesela İran o zaman devrimi olduğu zaman Hümeyni tarafından. Yani millet onları böyle maşallah işte İslam devleti kurdular. Hatta Hümeyni yalanlar da söylüyorlardı. İşte Ebu Bekir'in, Ömer'in işte hilafeti gibi bir şekilde devlet kuracağız. Onların hükmettiği gibi hükmedeceğiz diye milleti de kandırıyorlardı hatta değil mi? Hatta bu Suriye Savaşı çıkmadan önce de yine hala birçok insan tarafından yani İran devleti böyle Müslüman bir devlet. İslam'a işte hizmet eden, Filistin'e yardım eden, işte İsrail'e karşı, Amerika'ya karşı savaşan diye öyle zannediyorlar değil mi? Ama özellikle bakın bu Suriye Savaşı'yla, Şam cihazıyla birlikte hakikatleri daha da iyicene ortaya çıktı. İslam'a mı hizmet ettiği yoksa küfre mi hizmet ettiği, küfrün tarafından mı yoksa İslam'ın tarafından olduğu çok net bir şekilde ortaya çıktı. Hatta mesela Türkiye'yi ele alacak olursak, o Türkiye'deki mesela kimileri bile açıkça saflarını belirttiler. Biz yani şeyin tarafındayız, İran'ın tarafındayız değil mi? Böyle İslam olarak gözüken mesela bu Hüdaparlıcılar mesela gibi başkaları açıkça mesela adam yani şu anda iman, net bir iman ve küfür savaşı var. Yani bu savaşta bunların yanında aldık, yer aldıklarını açıkça ifade ediyorlar. Öyle değil mi? Yani mesela bakın bu peki Duheyma fitnesi ne zaman başladı? Değil mi? Mesela kimileri bu fitnenin, kimi araştırıcılar Arap Baharı ile başladığını söylüyorlar mesela. 2011'de biliyorsunuz nice böyle ciddi manada ayaklanmalar oldu ve en sonunda özellikle cihat olarak, yani mübarek bir şer'i bir cihat olarak, Şam'da cihat olarak devam etti. Bu Arap Baharı'yla bu Düheyma fitnesine girildiğini söyleyenler var. Mesela kimileri de, hatta birçok alim ve davetçi abiler, birçoğu bu Düheyma fitnesinin internet fitnesi olduğunu da söylüyorlar. Bakın, tanınmış, meşhur nice alimler ve davetçiler diyorum abiler. Bu Düheyma fitnesi internet fitnesidir. İnternet değil mi? Her gerçekten her eve girmiş. İnternet, yani sosyal medya araçları, televizyon, yani bunların hepsini kapsayacak şekilde. Değil mi? Facebook'tur, Twitter'dır, Instagram'dır vesaire. Değil mi abiler? Herkesin evinde internet var. Geçen mesela bir abinin evindeydim, diyor ki yani paramı aldığım zaman diyor ilk başta diyor internetin parasını diyor ayırıyorum diyor. Yani su para işte, yani suya vereceğim, elektriğe vereceğim paradan öte ilk başta ben internete düşünüyorum. Yani su olmaz, elektrik olmasın ama internet olsun. Yani her eve girmiş, doğru mu? Çocuklarımızın bile elinde var yani. 3 yaşında, 4 yaşında çocuklar başlıyorlar internette yani gezmiyor. Ciddi manada mesela biliyorlar. Yani küçükten büyüğe herkesin elinde internet var şu an. İnternetsiz insanlar yapamıyor. Bu internetin getirdiği fitneleri de biliyorsunuz, öyle değil mi? Yani insanların ahlakını bozuyorlar. Yani Kur'an'dan alıkoyuyor, işte ibadetlerinden alıkoyuyor, kalplerini katılaştırıyor. Artık sürekli ellerinde hiç telefon düşmediği için ya ibadetlerine mesela yönelmiyor. Harama mesela düşüyor, ahlakı bozuluyor. Doğru mu? Keza mesela artık yani internet meselesi, artık insanlar çok rahat batıllarını yayabiliyorlar. Yani akidevi olarak insanlar mesela bozulabiliyor. Ve de mesela haram işler yapıyor. Hem harama bakmaktır, mesela başka şekilde haram bir irtibat kurmaktır vesaire. Yani internetin getirdiği şeyleri biliyorsunuz. Hatta öyle ki yani adam artık internetle o kadar çok uğraşmaktan mesela çoluğuna çocuğunu, ailesine vakit ayırmıyor mesela. Yani gerçekten yani Duheyma fitnesinin ça kendisi demesek bile bir parçası olduğunu söyleyebiliriz abiler yani. Keza Arap Baharı da gerçekten ciddi dünyada gelişmelere de yani sebep oldu. Özellikle Şam cihadında, değil mi? Neler neler oluyor yani şu anda. Yani hakikaten de insanların şu anda ciddi manada böyle saptığını ve Şeyh bu kadar da dediği gibi artık insanlığın iki safa doğru ayrıldığını görüyoruz. Hakikaten değil mi? Yani şu anda fitneler o kadar fazla ki, dedik ya, bu fitnede insanlar sabah Müslüman, bakıyorsun akşam kafir. Hakikaten öyle değil mi abiler? Cehalet o kadar fazla yayılmış ki insanlar o kadar yani dinden, imandan habersizler yaşıyorlar ki, delillerini, akidelerini iyi bilmediği için çok rahat bir şekilde önceden inanmış olduğu şeyi değiştirebiliyorlar. Mesela şu anda yani Türkiye'de özellikle, daha dünyanın diğer yerlerinde de keza bunu söyleyebiliriz. Mesela Allah-u Teala inkar ciddi manada yayılmış halde yani şu anda. Özellikle gençler arasında, lise, üniversite öğrencileri arasında bu ateistlik, deistlik, özellikle deizm mesela şu anda süratli bir şekilde gençler arasında yayılıyor. Yani Allah var ama din yok. Agnostik diye bir şey de var. Agnostik diyorlar. Hani Allah'ın varlığı da kesin delilleri yok ama yokluğuna dair de kesin delilleri yok. Yani bu haldeler. Keza mesela değil mi? Yani hadis inkarcılığına bakıyorsun. Çok ciddi manada şüpheler ortaya atıyorlar. Yani şüpheleri güçlü. Ne zamandan beri bu dinde, bu akidede olan insanlar mesela onların şüphelere karşılaştığı zaman adam susuyor. Allah Allah diyor, kafası karışıyor değil mi? Tarihselciler mesela bir de çıktı keza. Yani şu anda İslam'a ciddi manada bir saldırı var. Ehl-i Sünnet'e karşı bir saldırı var. Ondan sonra mesela medya aracılığıyla işte mücahitler kötüleniyor, cihat kötüleniyor. İnsanlar cihada kötü bakıyorlar. Dolayısıyla yani bu din için hizmet eden insanları yardımsız bırakıyorlar. Öyle değil mi? Yani hem insanlar normalde şeriatı istiyorlar ama şeriat için savaşan insanları Amerikan ajanı, yok bilmem nelerin adamı diye medya bu şekilde kandırarak insanları fitneye düşürüyor. Menheçleri bozuluyor. İnsan mesela önceden yani tevhid akidesinin gereği olarak şirklerden kaçınırken önceden şirk dediği şeylere tekrar bakıyorsun, giriyor. Yani müthiş bir fitne var abiler. Daha mesela geçenlerde bir tanımış olduğumuz bir abi, yani ne zamandan bu davada olan birisi yani. Uzun zamandan beri, hatta Afganistan'a da adam gitmiş, cihat etmiş de birisi. Adam yani haber geldi ki agnostik olmuş yani. Acayip bir şey. Yani gerçekten abiler, fitneler çok, şüpheler çok ciddi manada. Hani sahih akide, sahih menheç, sahih yolun yani insanları garip durumda, az durumda. Bunların sesi çok kıstırılıyor. Diğer taraflar çok ciddi manada internet yoluyla vesaire. Hani batıllarını yayıyorlar abiler. Televizyonda değil mi? Dizilerle, programlarla ahlaklarını bozuyorlar. Yani genel olarak işte mesela bu Şam cihadı, değil mi? Yani bu Düheyma fitnesinin anlattığı vasıfları mesela uyarlıyoruz abiler. Hakikaten de uyuyor bu şekilde. Mesela bu cihatta, değil mi? Bu cihat sebebiyle işte mesela aşırı gruplar, aşırı insanlar bu IŞİD altında toplandılar. Sonradan mesela Allah-u Teala onların hakimiyetlerini aldı. Onlar mesela bu cihat sebebiyle mesela bir fitneye düştüler. Burada mesela insanlar demokrasi istediklerini, bu vesileyle açık açık sürediler. Hani önceden namaz kıldığı mesela gördüğümüz, Beşer Asad'a karşı ayaklanmış olarak görülen, yani zahiren İslam için savaşan insanlar açık açık şimdi biz demokrasi için savaşıyoruz diyor. Doğru mu? Bunu söylüyorlar adamlar yani. Bak bunlar da mesela açığa çıkıyor. Bu savaşta bunlar da fitneye düşmüş. Yani müthiş derecede bir fitne var. İnsanların ayak kayması var. Hakikaten yani Şeyh Ebu Kadar'ın da dediği gibi, Şeyh Said Havan'ın da dediği gibi bizler Duheyma fitnesindeyiz abi. İşte bu fitne ne kadar devam eder biliyor muyuz? Allah alem bir sevap. Böyle bu şekilde bu fitnelerle, bu sıkıntılarla, bu şüphelerle insanlar işte ikiye ayrılacak. O iki ayrılma net bir şekilde gerçekleştikten sonra ki bu devam ediyor. O zaman abiler artık Deccal'ın gelmesi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çok yakın duruyor abiler. Bakın abiler, ben şimdi bu rivayeti niçin anlattım? Yani asıl şimdi sadede geleyim. Abiler şu anda içinde bulunmuş olduğumuz yani durum hepinizin malumu. Yani bundan Allah alem Halep'in özellikle muhasaralık düşmesiyle Şam'daki sıkıntılar, olumsuzluklar başladı. Halep düştükten sonra biliyorsunuz artık Müslümanlar sürekli bir şekilde yer kaybetmeye başladılar. Müslümanlar bir karış bile ilerleyemediler. Sonradan kafirler işte Humus'un o bir kısmını aldılar. İşte yine Haman'ın o Ebu Zuhur bölgesini aldılar. Sonra Huta, Doğu Huta'yı da keza aldılar. Ondan sonra Dera'yı. Yani o süreçte Müslümanlar hiç yani saldırmaya muvaffak olamadılar. Böyle böyle bir bir yerler gitti, doğru mu? İşte Türkiye'nin mesela girmesi durumu söz konusu oldu. Hatta birçok kimse tamam artık yani Türkiye buraya girdi, artık hakimiyetin yavaş yavaş sağlı noktalar aldı. Artık burada Türkiye'ye ipler verildi, artık cihat bitti deyip hatta burayı terk edenler de oldu. Hatta buraya yardım edenler, Türkiye'den buraya yardım eden insanlar artık yardım etmez oldular. Artık buraya adam göndermez oldular artık. Nice hatta böyle bilinen yani bu davada çok uzun zamandan beri var olan hem ilim olarak, tecrübe olarak insanlar da artık burada cihadın bittiğini mesela söylediler. Yani buraya karşı ciddi bir ümitsizlik dışarıda da hatta içeride de maalesef oluyor. Ondan sonra mesela Ramazan'da yani süreci anlatıyorum bakın hep olumsuzluklar olumsuzluklar. Ramazan'da biliyorsunuz işte kafirler ciddi manada saldırdılar. Bu Kefren, bu deve bazı işte yerleri aldılar. İlk adımda, ilk operasyonda bunlar gerçekleşti. Ondan sonra işte bu Han Şevkun'u almak için bir operasyon başlattılar. İşte bu Kefer Zeyd'dir, Morek'tir vesaire. Oralar da düştü. Yani artık Hama Allah'ın bitti yani. Hama diye artık bir yer kalmadı yani. Bir Hama vardı. İşte Laski'nin elhamdülillah bu Kıbeyn'in tarafına da çok saldırıyorlar. Ama elhamdülillah oradan ilerlemeyi muvaffak kılamadılar. Yani şimdi artık kafirlerin üçüncü bir aşamaya geçme durumları var, öyle değil mi? Yani artık işte o Serakıp'tır, Ma'arrat Numan'dır işte oraları almaya yönelik. Hatta Cisi Şuhur da mesela buna dahil. Ve artık yavaş yavaş özellikle belki yazın düşünüyorlar ki artık İdlib'i komple ele geçirelim diye. Artık böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Ve şu anda yani Müslümanların geldiği nokta itibariyle belki Müslümanların yani büyük bir operasyon yapacak bir gücü bile kalmadı. Yani özellikle bu Ramazan'dan itibaren başlayan operasyonlar ciddi manada Müslümanları yıprattı. Öyle değil mi? İşte bakın bütün bunların hepsi abiler yani insana ne yapıyor? Bir ümitsizliğe sevk ediyor. Yani acaba hakikaten artık cihat bitecek mi? Akıbetimiz ne olacak? Yani insanların o heyecanı artık giderek azalmaya başlıyor. Moral bozukluğu ortaya çıkıyor. Ve şu anda mesela son olarak yani ya Rusya'nın işte bu söylediğim yerleri almaya yönelik bir saldırısı bekleniyor. Ya da hatta ondan da önce abiler görünen karneler o ki şöyle de bir şey olabilir. Yani o da görünen tehlikelerden. Yani Türkiye ile Rusya Allah alem belki anlaşacaklar. Burada Heyet-i Tahrir-i Şam olsun işte Türkistan cemaati vesaire diğer akidesi, menheci sağlam olan Hurrasuddin olsun mesela bunlara yönelik bir operasyon yapılması için, bunların buradan tasfiye edilmesi için. Çünkü hepsi her sürekli söylüyorlar ya. Ne diyorlar? Toprak bütünlüğü. Artık her taraf bütün Suriye'ye yani tek bir hükümet altında, tek bir vatan halinde olsun. Bir anayasa yapılsın, demokratik seçimler olsun falan. Hepsinin yani mantığı o. Bunlara engel olan kim burada? Bizleriz engel olan, doğru mu? Ve bir de işte PKK engel onların yanında. Biz onları tabii şimdi saymıyoruz da. Tabii şimdi İdlib'de sürekli bombardıman yapılıyor. Artık Türkiye'de bakıyor ki yani Müslümanlar da pek ilerleyemiyorlar. Bu adamlar çok acımasız dediklerini yapmazsak işte daha da halkı bombalayacaklar. Belki hem ondan dolayı. Zaten adamların yani İslam diye bir derdi yok da. Yani önceden bu zamana kadar mesela bize bir saldırıları yoktu yani açıkçası. Hatta muhaliflere bir desteği vardı Esad'a karşı. Destek de veriyorlardı. Ama şu anda gelinen itibariyle ya bu adamlar bu kendisine bağlı olan grupları çekecekler tamamen. Onlar da mesela bu Ramazan'dan sonra başlayan savaşta Esad'a karşı mesela buradaki mücahitlere yardım ettiler. Tamamen onları çekecekler, bu Fırat'ın doğusunda falan savaştıracaklar. Hani o Halep'te mesela yaptıkları gibi değil mi? Biliyorsun çektiler adamlarını, Müslümanları yalnız bıraktılar. Öyle mesela bizi burada yalnız bırakıp Rusya'ya burayı aldırmak isteyebilirler. Ama ondan daha da ciddi bir ihtimal şu ki, yani Rusya diyecek ki tamam ben şu anda İdlib'e yönelmek istemiyorum. Sana tamamen bırakıyorum. Sen artık sana bağlı olan grupları buradaki o terörist dediğimiz kimselerin üzerine salacaksın. Burayı aynı Afrin gibi, Cerablus gibi, Bab gibi bir yer haline getireceğiz. Yani şu anda Allah alem gözüken o. Hakikaten de mesela Türkiye'ye bağlı olan grupların mesela komutanlarını ben mesela bir zamandır takip ediyorum. Sürekli abiler heyet aleyhine, çünkü burada heyet yani hem aslında özelde heyet, yani genelde diğer gruplar aslında. Şimdi burada yani cihadın başına heyet çektiği için sürekli heyet aleyhine bir propaganda var. Görüyorsunuz da değil mi yani? İnsanları mesela tezahürata çıkarıyorlar. Sürekli mesela Türkiye baskı yapıyorlar bunların komutanları, liderleri. Hadi artık yani bu adamları tasfiye edelim, bunları bitirelim. Rusya'nın zaten bombalamasının sebebi bu adamlar. Artık barış gelsin, artık biz yani bu durumu böyle devam etsin istemiyoruz. Burası Afrin gibi olsun, Cerablus gibi olsun, yani Esad yoksa alacak diye bir takım töhmetlerde bulunuyorlar. Yani şu anda böyle sıkıntıları görüyoruz, duyuyoruz değil mi? Yine mesela geçen bir tanesi işte heyet aleyhine mesela bir takım suçlamalarda bulundu. O da mesela birçok insanın kafasını karıştırdı. Yani abiler bakın ne anlatmak istiyorum? Olumsuzluk, sıkıntı, fitne değil mi abiler? Abiler bu fitnelere asla kanıp da burada cihadın biteceğine sakın böyle bir şey inanmayın. Benim işte söylemek istediğim bu abiler. Benim bu ders yapmamın sebebi bu. Asla abiler ümitsize kapılmayacağız. Göreceksiniz ki inşallah Teala şeyhlerimize ifade ettiği gibi birazdan da nasıl okuyacağım şeylerin de delaletiyle, vakanın da gidişatıyla bizimle abiler bu mübarek Şamca'da durmayacak abiler. Belki İdlib'i de alacaklar. Bak bilmiyoruz. Belki İdlib de düşecek. Ama inşallah bu Şamca'da bitmeyecek abiler. Abiler normal böyle sıkıntıların filan gelmesi normal. Bunlar önceden haber verilmiş. Şu anda ümmeti Muhammed'in bu sıkıntı olmasının hali zaten haber verilmiş. Ne diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? La tequmu sa'atu hatta temtali'al ardu zulmen ve udvana. Yeryüzü düşmanlıkla ve zulümle doluncaya kadar kıyamet kopmayacak diyor. Bütün yeryüzü değil mi? Müslümanlar hep sıkıntıda, doğru mu? Hep aksilik, Müslümanların başında bir halife yok. Bir türlü hep vahdet vahdet falan diyorlar, bir türlü olmuyor. Hep sıkıntılar, hep birbirine kuyularını kazmalar vesaire. Her tarafta bir işkence var, sıkıntı var. Hep kafirler bir yerler üstün geliyor. En sonunda mesela işte Hindistan'ın Keşmir'e saldırması, ciddi manada zulümler, işkenceler yapmaları. Peygamber sen bunu haber vermiş. Yeryüzü düşmanlık ve zulümle dolacak demiş. Hakikaten de öyle değil mi? Ama sonra bundan sonra yeryüzü adaletle dolacak diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu diyor zaten. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bedel İslamu gariben ve se'udu kema gariben. Ve se'udu gariben kema bedel. Yani İslam garip olarak başladı. Mekke'de hiç devletleri yoktu. Müslümanların zayıftı, işkence görüyorlardı. Sonra Müslümanların devleti oldu Medine'de. Güçlendiler. Bizans'ı yıktılar, Kisra'yı yıktılar değil mi? Aynen yine İslam Mekke'de olduğu gibi garip hale dönecek diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu söylemiş zaten. Sıkıntıların yaşayanı söylemiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadislerden alimler söylüyor ki her kıyamete yaklaştığımızda şiddet, fitne daha da fazlalaşacak diyorlar. Şu an zaten kıyamet alametlerinin, küçük alametlerinin hepsinin gerçekleştiği bir zamandayız, öyle değil mi? Ne kadar küçük alameti saymış değil mi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde? Hepsi gerçekleşmiş. Bir orta alametler var büyük alametten önce. Onların da çoğu gerçekleşmiş. Neredeyse artık büyük alametler kalmış. Öyle bir zamanda yaşıyoruz abiler. Zaten Nebi sallallahu bunları söylemiş. Bak Nebi sallallahu ne diyor o 5 merhale hadisinde mesela, çok önemli. Ümmetin uğrayacağı 5 merhaleden bahsediyor. Ne diyor Nebi sallallahu? Ümmet diyor ilk olarak peygamberlik merhalesi gelecek. 20 sene sürdü. Sonra nübüvvet menhecüleri bir hilafet gelecek. O da 30 sene sürdü. Ebu Bekir, Ömer, Osman radıyallahu anh, Ali radıyallahu anh, Hasan radıyallahu anh da 6 aylık bir hilafetle tam 30 sene sürdü. Nebi sallallahu hadis ediyor. Tam 30 sene sürecek diyor. Sonra diyor El-Mulkul Aad ya da El-Mulkul Adud, yani ısıran bir yönetim gelecek, yani ısıracağın, halka zulmeden ya da ısırılan, bir manaya göre de ısırılan, yani o hükümet o şeyi bırakılmıyor, yani bir yer, birileri sahiplenmiş bırakmıyorlar, yani saltanat, yani babadan oğula geçiyor, başkalarına bırakmıyorlar. Hakikaten de bu da bütün yani ilim ehlinin, bu hadise şerh eden bütün ilim ehlinin, davetçilerin ittifakıyla abiler bu da gerçekleşmiş. Yani Emevilerle başlıyor bu zaten, sonra 30 sene çünkü sürüyor diyor değil mi ikincisi, sonra zaten Emeviler dönemi başladı biliyorsunuz. Sonra işte Abbasi, sonra Osmanlı hilafeti. Osmanlı devletinin düşmesiyle bu da düştü. Değil mi? Yani zulümler mesela vardı. Hatta başka rivayette o dönemlerde diyor rahmet de vardı diyor. Çünkü İslam'da da hükmediyorlardı. Yani bir de tam yani istenilen şekilde olmasa da bir halifelik söz konusu. Yani insanlar birisini halife ilan olarak görüyorlardı. Onun altında toplanıyorlardı, doğru mu? Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bundan sonra ne gelecek diyor? El mulkul cebri gelecek. Yani zorba yönetimler gelecek. Diktatör yönetimler gelecek diyor. Sonra da Osmanlı Devleti'nin düşüşe başladı işte. Artık Müslümanların başına halife kalmayınca artık her tarafı kafirler almaya başladılar. Büyük zulüm, baskılar vesaire. Şu anda görüyorsunuz her tarafta zulüm var. Diktatörlük var. Bir arada bile İslam devleti yok yani. Doğru mu? Şu anda biz o zaman cebri mülk dönemindeyiz abiler. Ondan sonra Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne diyor? Yani şu anda içinde bulunduğum ittifakla şu anda biz cebri mülk dönemindeyiz. Cebri yönetimlerin, diktatör yönetimlerin olduğu dönemdeyiz. Bundan sonra ne gelecek diyor Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem? Yine aynı ikincide olduğu gibi nübüvvet menheci üzere bir hilafet gelecek abiler. Raşid hilafet gelecek. Yani önümüzde bizim bu var. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in vaadi bu. Biz de Nebi Sallam sonra bakın diyor ki bu hadisi aktaran Hüzeyfe radıyallahu anh. Bunu söyledi diyor Nebi Sallam sonra sustu diyor. Ya ne demek? Artık bu son yani. Son merhale. Artık bu hilafette yani kimler var? Mehdi Aleyhisselam da var. İsa Aleyhisselam'ın hilafeti var. Başka ya gelecek olan halifeler var. Değil mi? Ve biz abiler biliyoruz ki hadislerden çok iyi biliyoruz ki bu hilafete geçiş nereden olacak? Bu hilafete geçirecek olan kimler olacak? Şam mücahitleri olacak öyle değil mi? Şam'da çok ciddi savaşlar kopacak. Hilafetin merkezi Kudüs olacak diyor. İşte Melhame-i Kubra için diyor kafirler ne yapacaklar? Toplanacaklar, nereye gelecekler diyor. Dağbık, Merci Dağbık'a veya da Amak Ovası'na gelecekler değil mi? Oraya 80 sancak, her bir sancakta ne kadar var? 12 bin, yani 960 bin, yani 1 milyona yakın. Tarihin en büyük savaşı. Bak Şam topraklarına geliyorlar. Onların karşısında kim çıkar diyor? Dimeşk'ten bir ordu çıkar diyor. Başka bir açıklamaya göre Halep'ten bir ordu çıkar diyor. Ve ordu diyor işte üçte biri daha savaş başlamadan kaçar. Yani bu sayıyı görünce korkarlar. Mehdi'nin ordusu Allah onların tevbesini kabul etmez diyor. Sonra üçte biri şehit olur. Üçte biri diyor zafer verir. Sonra o üçte birlik o Şam ordusu İstanbul'a giderler fethederler diyor İstanbul'u. İstanbul'dan Avrupa'ya açılacaklar sonra o Şam mücahitleri. Avrupa'ya açılacaklar ve ta İslamcıları nereye dikecekler? Hristiyanlığın merkezi olan Roma'ya dikecekler. Bunlar hep Şam'da olacak olan olaylar. Yani ahir zamanda savaşların merkezi Şam. Biz bunu biliyoruz. Ve elhamdülillah böyle cebri mülk dönemindeyken, diktatörlük dönemindeyken Şam'da bir cihat başladı değil mi? Bu cihat abiler gerçekten dehşet bir cihat yani. Ne Afgan cihadına benziyor, ne Yemen cihadına, ne başka hiçbir cihada benzemiyor. Normal cihatlar mesela normal serine devam ediyor. Özellikle bu son iki senede, üç senede elhamdülillah Afganistan'da ciddi Müslümanların ilerlemesi elhamdülillah söz konusu. Uzun sabırlarından sonra Allah-u Teala onları artık böyle fetihlere, muzafferlere, zafere muvaffak kılıyor. Ama onun dışında normal seyrinde devam ediyor. Ama Şam'da abilerden bu 9 senede neler oldu subhanallah. Ne fitneler oldu yani. IŞİD girdi, PKK mesela araya girdi öyle değil mi? Hani PKK şu anda mesela Amerika tarafından ciddi madde güçlendiriliyor. Yani Suriye'nin neredeyse yarısına Amerika PKK vesilesiyle hakim durumda. Ve şu anda PKK'ya ciddi manada yardımlar geliyor. Hatta 40 bin mi 50 bin tır silah yardımı yapılmış. Ne demek yani bu bizde olsa herhalde bir haftaya Kudüs'e varırız Allah alem yani. Ciddi yani bunların hepsi sebebi ne abiler? Bakın herkesin yani dikkati nazarı nereye yöneliyor? Şam'a. Rusya burada bir maslahatı var. Çin'de keza burada yardım ediyor. Amerika'ya gelmez. Batı bloğu bir de Doğu bloğu vardır değil mi dünyada? Yani Rusya, Çin vesaire, Amerika diğerleri hepsi abiler yani Şam'da bir faaliyetleri var. Mesela atıyorum Rusya'nın yani özel olarak uğraşmış olduğu yer neresi? Çiçenistan, Dağıstan'dır değil mi? Orada tabii şu anda cihat bitti de ama özellikle hep orayla uğraştırlardı. İşte Afganistan'da kim? İşte Amerika, Avrupa devletleri. İşte Türkistan, Doğu Türkistan vesaire orada Çin. Değil mi? Ama bakın buraya bakıyorsunuz. Amerika'da var burada, Rusya'da var, Çin'de var. Hepsi var ve burada gerçekten olaylar çok hızlı ilerliyor, çok hızlı gelişiyor. Ve burada nice kerametler gördük hakikaten. Nice hatta rüyalar görüyor, hep hayırlı rüyalar görülüyor. Elhamdülillah. Yani abiler bütün bunlar bizimle bu cihadın bitmeyeceğini gösteriyor. Ve bakın yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela bakın bazı rivayetler okuyayım. Bu Şam özellikle yani şu anda içinde bulunmuş olduğumuz Şam cihadını anlatıyor olabilecek bakın. Kesin anlatıyor demiyorum da. Büyük ihtimal anlatıyor olabilecek mesela rivayetler okuyayım abiler. Ta geçmiş kaynaklarda yazılmış olan rivayetler. Bakın İbn Asakir abiler bakın Tarih-i Dimeşk isimler eserine bakın rivayet ediyor. İbn Asakir yani Hicri 571 senesinde vefat etmiş. Tarih-i Dimeşk o zaman yazılmış bir kitap. Bakın abiler şu bab altında bakın zikrediyor. Dikkat edin. Fitneler vuku bulduğu ve büyük savaşlar olduğunda imanın Şam'da olacağının beyan edilmesi babı. Yani şu rivayeti bu bab altında abiler zikrediyor. Hani biliyorsunuz o hadisi. İman diyor fitneler, savaşlar vuku bulduğunda nerededir? Şam'dadır. Bu hadis neyle alakalı abiler? Ahir zamanla alakalı. Yani ahir zamanda Şam'da savaşlar olacak. O zaman iman nerede olacak? O zaman Şam'da olacak. Bakın yani bu ahir zaman hadisiyle alakalı olarak yani bu rivayet zikrediyor. Bakın Abdullah İbni Havale şöyle demiştir diyor. Allah Teala'nın bakın subhanallah çok dikkat edin abiler. Allah Teala'nın fitneleri sağlarınızdan ve sollarınızdan atmasıyla iftihar edin ey Şam ehli. Allah sizin fitneleri sağlarını sollarını atacak. İbni Havale'nin nefsi elinde olan Allah'a yemin olsun ki muhakkak ki Allah Teala siz Şam ehlini öyle bir fitnenin içine atacak ki o fitneden sizin sahte olanlarınızı çıkaracak. Bu fitneyle pis temizden ayırt edilecek. Öyle bir zor, sıkıntılı bir döneme gireceksiniz diyor abiler bu. Bakın yani şu okuyacağımız rivayetler abiler seneden zayıf. Ama baktığımız zaman yani ahir zamanla alakalı mesela şeyler başında zikredilmiş. Yani hakikaten vakada da bunu yaşadığımızı görünce yani bu zayıf rivayetler şey yapılabilir. Yani kesin olarak nispet edilmeden rivayet edilebilir. Yani istinasen yani bir gönül rahatlaması olması için yani destekleyici mahiyette bunlar zikredilebilir abiler. Hatta yani eğer vakaya tam uyuyorsa alimler derler ki yani seneden zayıf olsa bile manen nedir? Sayıdır. Hatta kim alimler seneden de artık sayılık derecesine çıkacağını söylüyorlar. Eğer vakada tatbiki olursa. Bakın mesela yine aynı başlık altında, aynı başlık altında yine İbn Asakir rivayet ediyor. Keza Nuaym bin Hammad da bunu fitneden de rivayet ediyor. Bu Ka'b el-Ahbar bakın şöyle söylüyor. Ka'b el-Ahbar yani önceden Yahudi alimlerinden, yani önceki kitaplara hakim birisi. Sonradan Müslüman oluyor. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem vefatından sonra Müslüman oluyor. Öyle olduğu için tabiinin büyüklerinden sayılıyor. Bakın diyor ki fitne diyor Şam tarafından belirmediği sürece zorlanılmadan atılmaya devam edecektir diyor. Yani fitneler gelecek. O fitneler zorlanılmadan atılacak. Def edilebilecek. Ne zamana kadar? Şam tarafından belirene kadar. Hani Şam tarafında fitne belirince işte o fitne çok zor atılır diyor. Ama o fitneden önceki gelen fitneler kolay bir şekilde def edilebilecek diyor bu. Yine bakın mesela başka bir rivayet. Nuhayn bin Hammad yine bunu rivayet ediyor fitnelerinde. İbn-i Mesud radıyallahu anh bakın diyor ki her fitne basittir, pek önemli değildir. Ta ki Şam'da oluncaya kadar. Yani ahir zamanda yani bunların söylediği, koyduğu bablara göre ahir zamanda Şam'da bir fitne olacağı söyleniyor ve bu fitnenin çok büyük olacağı söyleniyor. Hani demek istiyorum ki abiler bu yani çektiğimiz sıkıntılar yani normal abiler yani daha nice belki sıkıntılar çekeceğiz yani. Allah-u Teala daha bizi çok zor olaylara bizi hazırlıyor. Bilmiyoruz yani. O sebepler abiler sebat edin yani. Her şey Allah-u Teala'nın elinde öyle değil mi? Zaferi belirleyen, hizmeti belirleyen Allah-u Teala'dır. Şam'da olduğu zaman işte o fitne kılıçtır, felakettir, o kapkaranlıktır diyor. Yine bakın Ebu'l-Ali'ye diyor ki ey insanlar fitneleri bir şey sanmayın ta ki Şam tarafından gelinceye kadar. O Şam'daki fitne kördür diyor. Bir rivayette okuyayım. Ka'b el-Ahbar'da diyor ki muhakkak ki diyor Irak'ın derinin ovalandığı gibi ovalanması, Şam'ın kılın yarıldığı gibi yarılması, kılın yarıldığı gibi yarılması, Mısır'ın devenin parçalanması gibi parçalanması, deşilmesi yakındır. Hem Mısır'dan da Irak'tan da Şam'da büyük fitneler olacak diyor. Bunlar olduğu vakit diyor bu şiddetli fitnelerden sonra Allah-u Teala'nın emri yani yardımı iner diyor abiler. Bakın Şeyh Ebu Katade de yani şu sözü söylüyor onunla sözünü aktarayım. Ehl-i Sünnet'in diyor artık bugünden sonra rahatlığı unutması gerekir. Artık hep sıkıntı dedim ya yani kıyametse yaklaştığımız her vakit daha da sıkıntılar fazlalaşacak abiler. Mesela ne olacak? Deccal çıkacak değil mi? Deccal yani Adem Aleyhisselam'dan bu zamana gelmiş geçmiş en büyük fitne. O bitecek sonra Yecüc Mecüc çıkacak. Hep böyle sıkıntılar, hep zorluklar. Melhame-i Kubra tarihin en büyük savaşı. Düşünsene Mehdi'nin ordusunda 3'te 1'lik ordu Mehdi'nin ordusu olmasına rağmen kaçacaklar. Yok biz daha savaş başlamadınca görecekler 1 milyona yakın insanlar. Yok biz savaşamayız diyecekler, geri çekilecekler yani. Ehl-i Sünnet'in bugünden sonra rahatlığı unutması gerekir. Seferberlik yapılmalıdır. Kuşkusuz bu savaş daha fazla şiddetlenecektir. Bundan başkasının olacağını zanneden kuruntular içerisindedir diyor abiler. Hakikaten de öyle. O sebeple abiler yine Şeyh Abdullah'ın başkası ifade ettiği gibi başka yerde. Yani hakla batıl savaşının son merhalelerindeyiz abiler. Hakikaten bütün bunların hepsini topladığımız zaman bunu açıkça görebiliyoruz. Sana diyor ya ela innel iman hine taqa'ul fitenu bişam. Fitneler savaşlar olduğu zaman iman Şam'dadır diyor abiler. Hani müminler iman İslam orada hakimdir. Orayı hep şey yapıyor. Tavsiye ediyor. Oraya siz gidin diyor değil mi? Hak ehli orada. Yani diğer taraflar nasıl olacak yani diğer bölgeler? Orada iman olmayacak diyor. Doğru mu abiler? Bakın dünyanın her tarafına bakın. Her tarafta küfür hakim değil mi abiler? Her tarafı küfür hakim. Hilafete geçiş dediğimiz gibi yani Şam'da olacak. Şam'da hilafet kurulacak. Şam mücadeleri eliyle olacak. O yüzden iman oradadır diyor. Ama diğer yerler hep ne olacak? O zaman geldiğinde hep küfür hakimiyetinde olacak. O sebeple aleyke bir Şam diyor. Aleykum Şam, siz Şam'a gidin. Diğer o küfür yerlerini bırakın diyor. Bakın bir böyle Müslümanların muhafaza geldiğinde böyle rahat yaşayabileceği, dini rahat yaşayabileceği yer olarak mesela neresi sadece tek var şu anda? Türkiye. O da zaten layık kafir bile. Doğru mu? Bakın abiler, Türkiye bile hadislerden çok açık anlaşılıyor ki Hristiyanların eline geçecek abiler. Hristiyanların eline geçecek. E şu anda zaten yani yine hükümet zaten küfür hükümetidir de. Ona zaten şüphe yok. Yani yine İslam devleti, İslam hükümeti asla zaten değildir. Layık, kafir bir devlet. Ama yani özellikle Hristiyan, Batı devletlerin eline geçecek. Onların ameleleriyle ya da hükümet devam ettirilecek. Ve hakikaten mesela şu anda Türkiye'yi Amerika tarafından, beraberinde tarafından ciddi bir saldırı yok mu? Amerika mesela şu anda PKK'ya vermiş olduğu silahları Türkiye'ye de zaman gelince yöneltmek isteyecek. Türkiye'nin bazı kesimleri özellikle İsrail'in işte o vaat edilmiş topraklar dedikleri, o büyük İsrail devleti içerisine giren o toprakların bir kısmı da yine Türkiye'de bulunuyor. Bunu mesela PKK eliyle yapmak isteyecek. Yani Türkiye'de bir savaş çıkartacak mı bu kesin? Yani ya savaş çıkartarak alacaklar ya da mesela belki o zamana kalmayacak. İşte seçimler gelecek. Seçimlerde yani belki bu Erdoğan hükümeti düşecek ve bu Amerikan taraftarları insanlar hakim olacaklar. Şu anda mesela biliyorsunuz CHP mesela bayağı ciddi manada bir level atladı yani. CHP, HDP, işte bu FETÖ'cüler. Mesela bak bu belediye seçimlerine bakın. Belediye seçimlerinde İstanbul'da yani hep AK Parti kazanıyor, doğru mu? Bakın şimdi yani %9 fark attı adamlar. Biliyorsunuz CHP kimin tarafında? CHP, yani HDP bunlar birleştiler. İyi Parti, yani FETÖ'cüler. Kimin tarafında? Kimin uşakları bunlar? Amerika'nın yani İsrail, Avrupa devletlerinin uşakları yani. Hristiyanların. Yani bunlar Hristiyanlar tam hizmet edecek adamlar yani. %9 fark ne demek yani? Hakikaten şuna bak, Türkiye'nin halkına bile baksanız az evvel dedik ya, müthiş derecede bir deistlik vesaire, dinden çıkma, dinden uzaklaşma çoğalıyor değil mi? Yani Allah inkar olmasa da dinden uzaklaşma, yani Allah'a inanıyorum, elhamdülillah Müslümanım ama İslam'dan zerre kadar bir alamet olmayan insanlar da çok çoğalıyor. Yani düşünün bak şimdi, önceden İstanbul'da çok ciddi manada yüksek bir sayıda şey alanlar, oy alanlar %9 farkla yenildiler. Sebebinin ne olabilir en fazla daha çok? Çok sebep olabilir de. Ciddi manada bir sebep de önceden oy kullanmayanlar şimdi oy kullanıyor. Abiler lise, üniversite öğrencileri çok ciddi manada bozuluyorlar yani. İslam'da yani biraz İslam var, İslami bir gözetme vardı, muhafazakarlık vardı. Artık o da kalmamaya başlıyor. Yani Türkiye'de çok ciddi manada bozuluyor. Yani savaş çıkmasa bile Türkiye 3-4 sene sonra el değiştirecek, tam anlamıyla Hristiyanların eline geçecek. Ve abiler işte iman o zaman tam nerede olacak hakikaten? Şam'da olacak abiler. Ve burada gerçekten büyük savaşlar kopacak. Yani abiler yani bizim son zamanlarda olduğumuzda daha çok yani deliller zikredebiliriz. Yani bunlardan ben mesela birkaç tanesini zikredeyim. Ben bitireyim ondan sonra dersim. Yani hatırlatma babından. Mesela Ahmed'in ve Hakim'in rivayet ettikleri mesela bir hadiste. Sahih bir hadis abiler. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem Deccal'in mesela Uhud Dağı'na çıkacağını söylüyor. Medine'ye giremez değil mi Deccal? Uhud Dağı'na çıkacak, şöyle Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mescidine bakacak. Ve diyecek ki اَتَرَوْنَ هَذَا الْقَصْرَ الْاَبْيَطْ هَذَا مَسْجُدُ اَحْمَدْ diyecek. Bakın daha Deccal'in çıkmasına var değil mi? Mehdi gelecek, ondan sonra Deccal çıkacak mı yani? Melhame-i Kura'dan sonra artık Mehdi'nin son zamanlarında Deccal çıkacak. Bakın Deccal çıkmadan, Deccal yani varken yani burada Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem mescidinin vasfını anlatıyor. Şu beyaz sarayı görüyor musunuz? Bu Ahmed'in mescididir diyor. Sahih bir hadis. Abiler peygamber sen bu hadis söylerken mescide nasıl bir durumdaydı? Saraya benziyor muydu? Ne sarayı? Neyle yapılmıştı? Çamurdan yapılmış değil mi? Hurma yapraklarıyla, hurma dallarıyla yapılmış bir mescitti, doğru mu? Ve çok küçüktü. Uhud Dağı'ndan falan da görülmüyordu asla yani. Hatta 30 sene öncesine bile göreve baktığın zaman Uhud Dağı'ndan görülmüyordu Nebi Sazen mescidi. Ve hiç de böyle saraya falan da benziyor muydu? Beyaz da değildi. Ama şimdi bakın. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem mescidinde. Ne sarayı yani? Saraydan çok çok daha şaşalı. Ve berçiden beyaz değil mi hakikaten? Beyaz, saraydan daha da şaşalı. Ve hakikaten Uhud Dağı'ndan görülüyor şu anda. Yani tam o Deccal'in yani bu çıktığı zaman gördüğü hal üzerine aynen bu mescit böyle kalmaya devam edecek Deccal çıkana kadar da. Bakın mesela bu alamet gerçekleşmiş. Yine mesela Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem hani o Müslüm hadisinde Temmed Dar hadisi var ya. Cessaz hadisi diye biliniyor. Orada mesela işte biliyorsunuz böyle denize giderken dalgalar onları bir adaya atıyor. Bir adada işte bir manastır görüyorlar. O manastırın içine giriyorlar, işte böyle Deccal böyle demirlerle zincirlenmiş bir halde. Korkuyorlar böyle bayağı, yani acayip hayatlarında hiç ilk kez böyle gördükleri bir insan tipi. Soruyor mesela Deccal ona. Diyor ki mesela işte Beysan hurmalığı meyve veriyor mu diyor. Beysan hurmalığı meyve veriyor mu? Yani Beysan mesela şu anda Filistin bir belde. Meysan Filistin'e bir beldedir. Şu anda Yahudilerin elinde. Orası meyve veriyor mu diyor. Evet diyor, meyve veriyor diyor orası. Orasının meyve vermemesi diyor yakındır diyor. Hani zaman gelecek ben çıkmadan önce. Yani Deccal niye bunu öğrenmek istiyor? Biliyor ki yani bu meyve vermezse artık demek ki benim çıkışım yaklaştı, doğru mu? Vermezse yakındır diyor abiler. Ve hakikaten de abiler bakın. Beysan hurmalığına mesela 100 kilometre veyahut da daha az uzaklıkta bulunan mesela hurma bahçeleri var. Orada mesela o bahçeler hurmalarını verirken bakıyorsunuz ki mesela şu anda Beysan hurmalığı hurmasını vermiyor. Evet, vermiyor abiler. Mesela Türkiye'de çok meşhur bir gazeteci yazar var. Mustafa Özyan diye birisi. Bu 2014'te bir Cessase isimli bir makale kalem almıştı. 2014'ün sonlarında, yani 2014 yılında yazdığı bir makalesinde mesela. Orada diyor ki 1950 yılından itibaren diyor Beysan hurmalığı kurumuş ve meyve vermemektedir diyor abiler. Görüyor musunuz? Hatta Yahudiler değil mi? Yani şu anda hatta Muhammed Kutub'un ben Vakıflar Muasır'da okumuştum. Muasır Vakamız diye bir kitabı var. Orada mesela Muhammed Kutub diyor ki yani orada şu anda Yahudiler diyor Garkad ağacı diyor, dikiyorlar diyor. Bahçelerine, işte yol kenarlarına Garkad ağacı dikiyorlar diyor. Garkad ağacını biliyorsunuz. Deccal'le savaşta konuşmayacak olan Yahudi ağacı. Onlar da bu işlerin yakınlaştığını söylüyorlar abiler. Bu iş yakınlaştı diyorlar. Onlar da çünkü yani eski kaynaklara tabiler biliyorsunuz. Yani onlar da buna inanırlar. Deccal'a da büyük kral derler. O çıktığı zaman artık bütün dünya hükmedeceğiz. Herkes bizim kölemiz olacak diye inanıyorlar. Mesela bak bu gerçekleşmiş. Yine mesela yine Deccal neyi soruyor? Tabereye Gölü'nün durumu nedir diyor Deccal. Bakın Müslim hadisi. Tabereye Gölü de abiler Beysan onlara çok yakın bunlar yani. Beysan, Tabereye Gölü bunlar birbirlerine çok yakın yerler. Su var mı diyor Tabereye Gölü'nde. Deccal o Temmed Dari ve Berem'deki arkadaşlara. Diyor ki tabii gölde bayağı su var, çok su var diye. Söyleyince Deccal diyor ki buranın suyunun gitmesi yakındır diyor. Bu Tabereye Gölü'nün suyunun gitmesi yakındır diyor. Bakın abiler hakikaten bugün Tabereye Gölü'nün suyu ciddi imana çekilmiş durumda. Orada araştırmacılar mesela var. Hani bakabilirsiniz de internetten. Ciddi manada azalmış durumda abiler. Bakın alametlerin hepsi gerçekleşmiş. Hani böyle bir zamanda Cebrimlik dönemindeyken uzun bir süre geçmişken Şam cadı başlıyor. Böyle cadın özelliği bu şekilde. Değil mi? Bakın hepsinin yani bunların hepsinden toplayınca abiler bunu söyleyebiliyorsunuz. Yani Şeyh Ebu Katade sözlerini biliyorsunuz değil mi? Bu cihat bitmeyecek diyor. Kudüs fethedilene kadar cihat vallahi billahi bitmeyecek diyor. Nefesim kesine kadar yemin olsun ki diyor. Bu Şam cadı mücahitleri diyor Kudüs'e kadar varacaklar. O zaman kadar Şam cadı bitmeyecek diyor. Adam boşuna mı yemin ediyor yani? Koskoca alim adam. Boşuna mı bu kadar? Hayatında belki böyle yemin etmemiştir yani. Şimdi anlattığım sebeplerden abiler işte. Vakayı iyi okuyun. Değil mi? Olan durumlara bakın. Hadislere bakın. O yüzden asla ümidinizi kesmeyin abiler. Mesela bakın. Hatta gölde İsrailleri tehdit edecek şekilde büyük bir su eksilmesi var. İsrailleri tehdit edecek şekilde. Gölde büyük bir eksilme var. Su seviyesi en az seviyede diyorlar abiler. Bakın yine o Mustafa Özcan diyor ki İsrail diyor Ürdün üzerinden tünel açarak su ikmaliyle gölü yeniden canlandırmaya çalışıyor diyor. Çünkü su azalma derecesinde hatta en alt seviyede su seviyesi. Bununla birlikte gölün dumura uğramasının önü alınmıyor diyor abiler. Ve şu anda yapılan araştırmalar abiler gösteriyor ki su seviyesinin düşüşü devam ediyor hala. Ne diyor Deccal? Buranın suyunun gitmesi yakındır. Yani tam da gitmeyecek aslında. Niye? Çünkü Deccal'dan sonra Yecüc Mecüc çıkacak. Yecüc Mecüc çıkınca ne yapacak abiler? Bu Tabere Gölü'nün suyunu içecekler. Yani demek ki tam bitmeyecek yani. Yani tam bitmesine gerekmiyor yani Deccal'ın çıkması için. Bu hadis aktarıyor işte Yecüc Mecüc'ten bir grup gelir o Tabere Gölü'nden içerler hepsini kuruturlar. Çünkü yani insanlar ama yani insanüstü varlıklar, canavar gibi adamlar. Hepsini bitirecekler sonra Yecüc Mecüc grubunun diğer kısmı gelecek diyecek la burada su vardı nereye gitti bu? Yani demek ki ya o suyun bir kısmı yine kalacak. Velhasıl abiler yani daha bunu çok çoğaltabiliriz. Yani bu delilleri. Mesela yani bir şey olarak da onu söyleyebiliriz. Yani hem ileride yaşayabileceğimiz bir vaka olarak da abiler bunu da söyleyeyim inşallah bitireyim. Mesela Müslim'de geçen bir hadis. Cabir bin Abdullah. Ne diyor abiler? Müslim hadisi. Diyor ki Irak ehline diyor bakın. Ne bir kafizin. Kafiz abiler Irak ehline ait bir ölçek. Yani yiyecek demek. Irak ehline ne bir yiyeceğin ne de bir dirhemin verilmemesi. Yani Irak ehlinin bunlardan men edilmelerine yakındır diyor. Bu olacak diyor. Dedik ki peki bu neredendir? Irak ehli kim tarafından yiyecekten ve dirhemden alıkonulacak? Acemler tarafından diyor. Acem ne demek? Arap olmayanlar demek. Sonra dedi ki diyor Cabir bin Abdullah. Sonra diyor Şam ehline ne bir dinar ne de bir müdi. Ne demek müdi? Şam eline ait bir ölçek o da. Yani bir yiyecek. Verilmeyecek yani. Oraya hiç yiyecek girmeyecek. Ve para girmeyecek. Niye? Bir muhasara var çünkü. Ya da bir ambargo var. Artık. Dedi ki peki bu neredendir? Bu da Rumlardandır diyor abiler. Yani Rumlar kim? Hristiyanlar. Bugünkü özellikle ilk başta Amerika ve Avrupa devletleri girer. Rusya da keza ikinci planda olmak üzere o da girer. Ama özellikle yani Amerika ve Avrupa devletlerinin olduğunu söyler. Bugünkü Rumlar. Efendimiz Aleyhisselam'ı kastettiğim. Sonra diyor az bir müddet sustu diyor. Ve sonra şöyle dedi diyor. Cabir'in Abdullah. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Ümmetimin sonunda bir halife olacaktır. Malların, ganimetlerin, fetihlerin çok olması nedeniyle malı avuç avuç dağıtacak. Saymayacak, hesaplamayacaktır. Yani bu kastedilen biliyorsunuz Mehdi. Yani bakın yani bu hadisden ne söylüyor abiler Cabir'in Abdullah? Ahir zamanda yani Mehdi'den önce ilk başta Irak'ta sonra da Şam'da bir muhasara olacak ve de bir ambargo olacak. Doğru mu? Ne yiyecek girecek içeriye ne de dirhem girecek, para girecek. Bakın abiler bu birçok ilim elinde söylediği gibi mesela Muhammed Hassan var. Bu Mısırlı çok meşhur bir davetçi. Bunun mesela Irak'ta gerçekleştiğini söylüyor. Hakikaten de tam anlamıyla gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz o zaman mesela Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi mesela tarafından bir karar alınmıştı. Bütün acemler tarafından ne kadar acem devlet varsa, Arap olmayan devlet varsa hepsi Irak'a ekonomik ve ticari bir ambargo uyguladılar değil mi? 1990 senesinde başladı, 2003 senesine kadar devam etti. 13 sene. İslam tarihinde hiç böyle bir şey görülmemiş abiler. Irak İslam tarihinde böyle bir şey hiç görülmemiş. 13 sene ne demek abiler? Bu, hatta bu sene çok hastalıklar oldu, çok ölümler oldu. Açlıktan, hastalıktan ölenler oldu. Müthiş bir şeydi yani. Hakikaten hiçbir şey sokulmuyordu. 13 sene ne demek abi? Ses getiren bir şey yani değil mi? Yani abiler bakın bundan sonra ne diyor? Şam ehline de diyor bir ambargo olacak diyor. Yani Şamel de sıkıntılar çekecek diyor Nebi Sadem. Bakın Müslim hadisi. Bak şu an elhamdülillah değil mi yani bak bize yiyecekler vesaire. Geliyor Allah'ım da olsun. Ama abiler bir zaman olacak. Buraya yani ya muhasara sonucu ya da bir ambargo sonucu buraya hiçbir girmemesi durumu da olacak abiler. O sebeple abiler yani bu sıkıntılar bu şeyler asla bizi düşürmemesi lazım. İslam tarihinden bunun örneklerini görelim. Öyle değil mi abiler? Yani siz başınıza sıkıntılar gelmeden cennete gireceğini mi zannediyorsunuz diyor. O zaman sizin öncekiler diyor sarsılmışlardı, zor duruma düşmüşlerdi. Öyle ki Resul ve beraberindekiler meta Resulullah dediler değil mi? Çok sıkıntı sıkıntı artık Allah'ın yardımı ne zaman? Ela inna nasrallahi karib. Allah'ın yardımı yakındır. Yani Allah'ın yardımı ne zaman geliyor? Sıkıntı oluyor oluyor. Artık yani ne zaman diyorsun artık yardım gelecek o zaman Allah'ın yardımı iniyor. Tarihte bunun çok örneği var değil mi? Mesela Ahzab Savaşı Medine muhasara altına alınmış doğru mu? Bir İslam devleti daha yeni kurulmuş birkaç senelik İslam devleti. Kafirler toplanmışlar 3 kat sayıdan daha fazla. Medine'yi muhasaraya almışlardı. Yani kendilerinden çok fazla. Ondan sonra münafıklar var değil mi Müslümanların içerisinde? Hep sürekli Müslümanların moralini bozmak için şüpheler atıyorlardı. Yani işte Muhammed diyor ki Kisra'yı da fethedeceksiniz, Bizans'ı fethedeceksiniz. Daha sonra tuvalete bile gidemiyoruz korkudan. Ne fethetmesi diye. Bize Müslümanların moralini bozacak kişiler vardı. Ondan sonra Kureyzoğulları değil mi? İçeriden ahdi bozmuşlardı. İçeriden de bir sıkıntı oluştu. Hani o zaman diyor kalpler diyor boğazınıza ağızlara gelmişti diyor. Artık çok korkmuştunuz. Allah hakkında farklı zanlarda bulunuyordunuz. Acaba ne olacağız? Biteceğiz mi? Demek o zaman İslam dininin sonu buraya geldi gibi böyle zanlar oluşmaya başladı. Ama sonra Allah-u Teala yardımını indirdi. Çünkü biz inanıyoruz ki her şey Allah'ın elinde. Zaferi veren, hizmeti veren Allah-u Teala. Onlar bir tuzak kurarlar. Allah bir tuzak kurar. Hallerden hale çeviren Allah-u Teala'dır. Bunlar hep Allah'ın kaderiyle gerçekleşiyor olabilir. Allah yardımcını vaat etmişse bu öyle bir olur ki sıkıntı olmaz. Mesela bak bakın şu anda yani bu Şam cihadında mesela farklı devletlerden bahsettik ya. Amerika'nın burada maslahatı farklı. İran'ın farklı. Rusya'nın farklı öyle değil mi? Hatta İran ve Rusya beraber ama aralarında çatışmalar böyle oluyor. Sıkıntılar böyle doğuyor. Yani mesele sadece burada bir sorun değiliz ki. Burada yani aynı zamanda yani o Rusya'nın İran'ın kendisiyle sıkıntılı olduğu Amerika'da var yani. Amerika'da Suriye'nin yarısını almış durumda. Yani bunlar arasında bir savaş bekleniyor. Hatta 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyoruz deniliyor. Doğru mu? Hakikaten de durumlar onu gösteriyor yani. Ciddi madem birbirine bileniyorlar. Dünyada çok ciddi olaylar oluyor. İşte mesela Amerika'nın İran'a, bizim düşman olan bir İran'a karşı mesela Amerika'nın işte ambargo uygulaması, onunla savaşma durumları mesela keza söylenen bir durum. İsrail mesela bazen gelip İran'ı bombalıyor. Hani elhamdülillah yani hep yani işler bir şekilde Allah-u Teala bizi koruyor yani. Hem böyle sıkıyor bizi, zorlukla imtihan ediyor, böyle şüphelere düşüyoruz ama burayı da koruyor Allah-u Teala gerçekten. Dediğim gibi belki İdlib de düşecek. Ama bu cihada bitiremeyecekler abiler inşallah Teala. Ne diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Ahir zamanda şöyle söyleyeyim hadisi. Her zaman diyor ta, yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanından ta kıyamete kadar her daim hak üzere savaşan bir topluluk olacak muhakkak. Bunlar her zaman savaşacaklar. Bir yerde savaş bitsin muhakkak başka bir yerde savaş olacak. Kesinlikle savaşan hak üzere, hak akide, hak men üzere olan bir insanlar olacak. Ümmetten onları yardımsız bırakanlar olacak. Yardım isteyecekler ama hadelehum onları yardımsız bırakacaklar. Ama onları yardımsız bırakanlar onlara zarar veremeyecektir diyor. Ta kıyamet gününe kadar bu böyle devam edecek. Ahir zamanda bunlar kimdir diyor hadiste. Hum bişşem. Ahir zamandaki biz ahir zamandayız öyle değil mi? Onlar ahir zamanda Şam'da olacaklar diyor. Bu taife asla bitmeyecek diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala ne diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Tuğbe aleyhisselam Şam'a müjdeler olsun. Şam'a müjdeler olsun. Niçin ya Resulullah? Çünkü Rahman'ın melekleri, Rahman'ın melekleri. Yani rahmeti ifade ediyor. Şam ve elin üzerine kanatlarını germişler diyor. Yani Allah'ın rahmeti oradadır diyor. Yani Allah'ın koruması altındadır diyor. İnna Allah tekeffeleli bi Şam'i ve ehli. Allah Şam ve ehli için bana garanti vermiştir. Yani ben burayı koruyacağım diyor. Kadın bunu vakıda açık açık görüyoruz. Vallahi Allah'ın koruması olmasa var ya biz bitmiştik gerçekten. Herkesin masrafı farklı. Amerika'nın, İran'ın vesaire hepsinin masrafı bir olsa vallahi biz bitmiştik. Türkiye'de keza mesela o zamandan itibaren onlarla böyle bir kafada olsaydı biz normalce de bitmiştik. Ama hem de Türkiye'nin de farklı masrafı var öyle değil mi? Hem de Allah'ın gerçekten koruduğunu görüyoruz. Kıbeyne'de mesela o kadar bombardıman atılıyor. Bak Ramazan'dan beri almaya çalışıyorlar. Yani Kıbeyne mesela bir önceki halini bir de sonra geldiğini gösteriyorlar. Tuz olmuş yani. Bütün canlı ne kadar varsa insanların dışında hepsi ölmüş. Yani atmadıkları, bomba atmadıkları bir yer yok. Ama elhamdülillah şu ana kadar 40 mı en fazla 50 kişi şehit oldu diyorlar abiler. Dehşet bir şey. Allah'ın korumasını görüyorsunuz. Elhamdülillah o yüzden yani buna inanın, buna iman edin. Allah-u Teala hüsnüzanda bulunun. Allah-u Teala bize yardım edecek. Bu Allah'ın bir vaadidir. Her şey Allah'ın eliyle, idaresiyle gidiyor. Bunlar hepsi Allah-u Teala'nın kulu. Allah bir kun dese her şey farklı bir hale gelir. Niye buna bu şekilde inanın abiler ve Allah-u Teala'nın yardım sebepleri olarak belirtmiş olduğu şeyleri de tabii yerine getirmemiz gerekiyor değil mi? Yani Allah-u Teala o sebepler oluşunca Allah-u Teala bize özellikle yardım edeceğini söylüyor. Yani ne kadar Allah-u Teala yakın olursak o kadar yardım bize yakın değil mi? Çünkü Allah benim dinime yardım ederseniz ben de size yardım ederim diyor. Ne demek benim dinime yardım etmek? Yani benim sizin için seçmiş olduğum dini uygulamanız değil mi? Ne kadar Allah'a yakın olursak o kadar Allah'ın yardımı yakındır. Allah sabredenlerle beraberdir diyor. Allah sebat edenlerle beraberdir. Allah muttakilerle beraberdir. Muttaki yani. Şirkten, küfürden, haramlardan kaçınan. Bu sebeple biz amellerimizle savaşıyoruz abiler. Biz asla sayımızla, gücümüzle, tecidatımızla, askerlerimizle biz savaşmıyoruz. Biz amellerimizle savaşıyoruz abiler. İnşallah Teala Rabbim yardımını bize verecek. Rabbim daima bizi böyle hüsnat içinde olan kullarına eylesin. Rabbim burada ayaklarımızı sabit kılsın. Ta şehit olana kadar zaten bizim için en büyük zafer nedir? Şehadettir zaten değil mi? Şehit olduktan sonra, cennete girdikten sonra dünyanın hali neymiş, ne olmuş falan. Yani o zaten bizi pek ilgilendirmeyecek yani. İnşallah Rabbim ayaklarımızı bu yolda sabit kılsın ta ölene kadar. Elhamdülillah Rabbil Alemin.